Ayrım 15.
Sayfa 147. 99. Yüksek eğitimin amaçları nelerdir? Dünyada yüksek öğretimin amacı, öğretim, araştırma, ülke sorunlarının çözümüne katkıda bulunmaktır. 2547 sayılı yüksek eğitim yasasına göre yüksek eğitimin amacı a. Öğrencilerin Atatürk inkılapları ve ilkeleri doğrultusunda Atatürk milliyetçiliğine bağlı, Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi, kültürel değerlerini taşıyan, Türk olmanın şeref ve mutluluğunu duyan, toplum yararını kişisel çıkarının üstünde tutan, aile, ülke ve millet sevgisiyle dolu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getiren, hür ve bilimsel düşünce gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, beden, zihin, ruh, ahlak ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş, ilgi ve yetenekleri yönünde yurt kalkınmasına ve ihtiyaçlarına cevap verecek, aynı zamanda kendi geçim ve mutluluğunu sağlayacak bir mesleğin bilgi, beceri, davranış ve genel kültürüne sahip vatandaşlar olarak yetiştirmek, Türk Devleti'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olarak refah ve mutluluğunu artırmak amacıyla ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunacak ve hızlandıracak programlar uygulayarak çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı ve seçkin bir ortağı haline gelmesini sağlamak, yüksek öğretim kurumları olarak yüksek düzeyde bilimsel çalışma araştırma yapmak, bilgi ve teknoloji üretmek, bilim verilerini yaymak, ulusal alanda gelişme ve kalkınmaya destek olmak, yurt içi ve yurt dışı kurumlarla işbirliği yapmak suretiyle bilim dünyasının seçkin bir üyesi haline gelmek, evrensel ve çağdaş gelişmeye katkıda bulunmaktır. 100. Yüksek eğitimin sorunları nelerdir? 18. yüzyıl ortalarında Batı standartlarına uygun tıp okulu, harp okulu ve mülki okulu kurulmuştur. Cumhuriyet dönemi başında Darülfünun, devrimlerin hazırlanması ve yönlenmesine karşı çıkması, Atatürk'ün özlemle üzerinde durduğu dil, tarih hareketlerini eleştirmesi nedeniyle 1933 yılında kaldırılarak İstanbul Üniversitesi adıyla yeniden kurulmuştur. Cumhuriyetle birlikte başkent olan Ankara'nın bilim ve kültür merkezi olması amacıyla 1923 yılında Harp Okulu, 1925 yılında Hukuk Mektebi ve Musiki Muallim Mektebi, 1927 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü, 1935 yılında Dil Tarih Coğrafya Fakültesi, 1943 yılında Fen Fakültesi kurulmuştur. İkinci Dünya Savaşı sonrası İstanbul Teknik Üniversitesi 1944 ve Ankara Üniversitesi 1946 kurulmuştur. 1950 sonrası İstanbul ve Ankara dışında üniversiteler açılmaya başlanmıştır. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon 1955, Ege Üniversitesi, İzmir 1957, Ankara Üniversitesi, Erzurum 1957 açılmıştır. 1973-1982-1992 yıllarında plansız programsız çok sayıda üniversite açılmıştır. 1959'dan sonra da Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademileri açıldı. Ayrıca diğer bakanlıklara bağlı Sosyal Hizmetler Akademisi, Yüksek Denizcilik Okulu, Polis Enstitüsü ve Yüksek Hemşirelik Okulları açılmıştır. Bir ara devlet kurumlarının yanında özel okullar açılmış, 1971'de bu okullar kapatılmıştır. Ülkemizde Cumhuriyet'ten bu yana yüksek eğitimde reform çalışmaları yapılmıştır. 1933, 46 ve 73 yıllarında çıkarılan yasalarla yenilikler getirilmeye çalışılmıştır. Yüksek eğitimin sorunları genel olarak fakülteler arası işbirliği eksikliği, alanlardaki dengesiz dağılım, araştırma ve yayınların yetersizliği, yönetimin demokratik olmaması, yeterli öğretim üyesi olmaması, yeterli laboratuvar, araç ve gereç olmaması, kuram uygulama sorununun çözümlenememesi biçiminde belirtilebilir. Yüksek eğitimde 1981 yılında çıkarılan 2547 sayılı yasa önemli değişiklikler getirmiştir. Yasa üzerindeki tartışmalar halen devam etmektedir. 1992 yılında üniversiteler ülkenin tüm kentlerine hiçbir araştırmaya dayandırılmadan açılarak üniversite sayısı 70 olmuştur. Hiç öğretim üyesinin bulunmadığı yeni üniversiteler bir rektör, bir mühür anlayışı ile kiralık binalarda meslek yüksekokullarında açılmıştır. Bir öğretim üyesinin 15 yılda yetiştiği göz önüne alınırsa sorunun önemi ve üniversitelerin geleceği belirginleşmektedir. 1980 öncesi benzeri sorunlar yeni üniversitelerde daha ağır olarak görülmektedir. Üniversiteler amaçlarından uzaklaşarak meslek okullarına dönüşme durumundadırlar. Üniversitelerin en önemli sorunu lise öğretiminin devam etmesidir. Verilen dersler öğrencileri araştırmaya değil ezbere yöneltmektedir. Her ders için tek kitap geçerlidir. Öğretim üyeleri tek kitap dışında kitap önermezler. Anlatılanlar da ders kitabındadır. Öğrenciler anlatılanları ezberler, yanıtlarsa sınıfı geçer, diploma alır. Üniversitelerde düz anlatım yöntemi geçerlidir. Öğretim üyesi anlatır, öğrenci dinler, bilgiler tartışılmaz, öğrencilerce olduğu gibi kabul edilir. Araştırma ve düşünme önemli değil, ezberleme önemlidir. Belirli bilgileri ezberleyerek mezun olan öğrenci yaşamla bocalamakta ve iş bulamamaktadır. Ön lisans düzeyinde teknisyen yetiştirmek amacıyla 2 yıllık meslek yüksekokulları açılmıştır. Her üniversite, her ilçede bina, araç gereç, öğretim üyesi gereksinimine bakmaksızın okul açma yarışındadır. Meslek yüksekokullarının sorunları, mezunların ünvan görev ve yetkilerini belirleyici yasal düzenlemenin yapılmaması, sanayi okul işbirliğinin sağlanmaması, okullarda verilen eğitimin kuramsal olması, bina, araç ve gereç eksikliği, öğretim üyesi eksikliği, öğrencilerin okullarını benimsememesi, meslek yüksekokullarının üniversitelerce ikinci sınıf kurumlar olarak kabul edilmesidir. Üniversitelerin sorunları onlarca kitaba sığmayacak kadar çoktur. Kamuoyu yeni bir üniversite yasasının çıkmasının beklentisindedir. Üniversite toplumun gerisinde kalmıştır. Toplumun üniversiteden beklentilerini bulamaması çözümü olanaksız sorunlara neden olabilecektir. Yaygın eğitimin önemi nedir? Yaygın eğitim, örgün eğitime devam olanağı bulamamış ya da herhangi bir öğrenim kademesini yarıda bırakmış ya da bitiren vatandaşlara örgün eğitimin yanında verilen tüm eğitim çalışmalarından oluşur. Kalkınmada tüm bireyler önemlidir. Eğitim sistemi dışına itilen bireylere eğitim vermek önemlidir. Yaygın eğitimle kuşaklar arası eğitim farkı azalır. Örgün eğitimin ulaşamadığı kitlelere ulaşılır. Yaygın eğitim aracılığıyla mesleki bilgi ve beceriler yenilenir. Tüketici nüfus üretici hale gelir. Nüfus artışı hızlı ve kalkınma gereksinimi olan ülkelerde yaygın eğitim siyasal, ekonomik ve toplumsal gelişmeyi sağlar. Kitlelerin değişen toplumu ve dünyaya uyum göstermelerini sağlar. Sanayi ve tarımın gereksinimi olan yarı nitelikli ve nitelikli iş gücünün ivedilikle yetişmesi sağlanır. Kalkınma ve uygarlaşma çabalarında yaygın eğitim, örgün eğitim kadar önemlidir. Halen okuma yazma sorununu tümüyle çözemeyen, okuldan ayrılma oranı yüksek olan ülkemizde yaygın eğitimin önemi büyüktür. Yaygın eğitimin amaçları, okuma yazma öğrenmek, eksik eğitimlerini tamamlamaları için yurttaşlara sürekli eğitim olanakları sağlamak, çağımızın bilimsel ve teknolojik, iktisadi, sosyal ve kültürel gelişmelerine uyumlarını sağlayıcı eğitim olanaklarını hazırlamak, ulusal kültür değerlerimizi koruyucu, geliştirici, tanıtıcı, benimsetici nitelikte eğitim yapmak, toplumda birlikte yaşama, dayanışma, yardımlaşma, birlikte çalışma ve örgütlenme anlayış ve alışkanlıklarını kazandırmak, iktisadi gücün artması için gerekli beslenme ve sağlıklı yaşama şekli ve usullerini benimsemek, boş zamanları iyi bir şekilde değerlendirme ve kullanma alışkanlıkları kazandırmak, kısa süreli ve kademeli eğitim uygulayarak ekonomimizin gelişmesi doğrultusunda ve istihdam politikasına uygun mesleklerin edinmesini sağlayıcı olanaklar hazırlamak, çeşitli mesleklerde çalışmakta olanların hizmetici ve mesleklerinde gelişmeleri için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak. İlk yaygın eğitim girişimi 1928 Latin alfabesinin kabulüyle başlar. Atatürk 16-45 yaş arası vatandaşlara okuma yazma ve temel vatandaşlık bilgileri öğretilmesini arzu etmiştir. Millet Mektepleri adı altında açılan kurslara 1 milyona yakın vatandaş devam etmiştir. Millet Mekteplerinin çalışmaları köy okuma odaları ile desteklenmiştir. Millet Mektepleri 1949'da kapatılmıştır. 1923-47 yılları arasında halk evleri ve halk odaları açılmıştır. Halk evleri kültür merkezleri olarak kentlerde kurulmuştur. Amaç Cumhuriyet yönetiminin getirdiği laiklik, milliyetçilik, uygarlık görüşlerini yaymaktı. Halk evleri dil ve edebiyat, güzel sanatlar, kitaplık, yayın, köy kalkınması ve tarih kollarıyla faaliyet gösteriyorlardı. Halk odaları köylerde bulunuyordu. Halk evleri ve halk odaları cehalete karşı savaşta önemli sonuçlar almışlardır. Kadın erkek yan yana gelmiş, çağdaş etkinliklerde bulunmuştur. 1950-55 yılları arasında önemli bir yaygın eğitim çalışması yoktur. Milli Eğitim Bakanlığı 53 yılında halk sınıfları açmıştır. Amaç cehaleti yenmektir. 1968 sonrası ilkokullarda halk dershaneleri açılmıştır. Kırsal bölgelerde erkek için demir ve ağaç işleri, kadınlar için dikiş, nakış, ev ekonomisi ve doğum kontrolü için kurslar açılmıştır. Bu kurslar 1940'larda başlamıştır. Halen değişik düzenlemelerle devam etmektedir. 1959 sonrası orduda okuma yazma kursları düzenlenerek erkeklere okuma yazma öğretilmiştir. Günümüzde yaygın eğitim farklı kurumlarca verilmektedir. 12-65 yaş grubunun da okul dışında 35 milyon vatandaşımızın hedef kitlesidir. Çeşitli bakanlıklar, TRT, üniversiteler ve sendikalar yaygın eğitim veren çalışmalar yapar. Yaygın eğitim çalışmaları okuma yazma kursları bir meslek kazandıran programlar, hizmetici eğitim programlarıdır. Milli Eğitim Bakanlığı'nın açtığı kursların çoğu kız ve kadınların katıldığı okuma yazma, vatandaşlık eğitimi gibi kurslarla kısa süreli ev ekonomisi kurslarıdır. Bu kurslar genellikle kırsal kesimlere ve kentlerin gecekondu bölgelerine verilmektedir. İstihdama yönelik kurslar yetersiz olup her yıl azalmaktadır. Yaygın eğitim alanında bütün dünyada olduğu gibi hedef kitlesi en geniş olan TRT ve özel televizyonlar halkın eğitim ve yaşam düzeyini yükseltmek için programlar düzenlemelidir. Ayrı eğitim kanallarının açılarak sorunların çözümlenmesi gerekmektedir. Çağımızda bilim ve teknolojide hızlı gelişmeler yaygın eğitimi zorunlu kılmaktadır. Bir yıl evvel kullanılan alet bir yıl sonra devrede olmakta kullanılmamaktadır. Dışı açılan ülkemizin rekabet edebilmesi için en yeni teknolojiyi kullanması gerekmektedir. Bu nedenle kamu ve özel kuruluşlar eğitim merkezlerinde hizmet içi eğitim kursları düzenlemektedir. Bakanlık ve kamu kuruluşlarının deniz kıyılarında kurdukları tesislere dinlenme faaliyetleri hizmet içi eğitim olarak gösterilmektedir. Türk İş Sendikacılık Eğitimi kursları düzenlemektedir. Son 5 yılda 203 bin işçi kurs almıştır. Özel sektör henüz yaygın eğitime önem vermemekte, yetişmiş elemanları hazır olarak almayı tercih etmektedir. Kamu ve özel sektör kuruluşları tarafından düzenlenen yaygın eğitim etkinlikleri son derece yetersizdir. Yeterli bir yaygın eğitim sisteminin kurulamaması üretim kaybına neden olmaktadır. Genellikle kamu ve özel kuruluşlar arasındaki koordinasyon eksikliği, kursların ciddiye alınmaması, hizmet içi eğitim merkezlerinin tatil yeri olarak kullanılması, kurs sunucu verilen belgelerin atama nakil terfi yükselmede değerlendirilmemesi, nitelikli öğrencilerin kurslarda görev almaması, yaygın eğitimin başta gelen sorunlarıdır. Özel eğitim ve sorunları nelerdir? Özel eğitimin muhtaç çocukların eğitimleri için özel olarak yetiştirilmiş personel ve geliştirilmiş eğitim programları ile bu çocukların özür ve özelliklerine uygun ortamda sürdürülen eğitimdir. Özel eğitime muhtaç çocuk dediğimiz zaman bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal özelliklerindeki olağan dışı ayrıcalıkları nedeniyle normal çocuklar için düzenlenen eğitim hizmetlerinden yeterince yararlanamayan çocuklar anlatılmak istenilmektedir. Özel eğitime muhtaç çocuklar, görme özürlüler, konuşma özürlüler, sürekli hastalığı olanlar, üstün yetenekliler, geri zekalılar, uyumsuz çocuklar, korunmaya muhtaç çocuklar, öğrenme güçlüğü olan çocuklar olarak ele alınabilir. Türkiye'deki uygulamaların yasal kaynağı olan 2916 sayılı kanuna göre çıkarılan yönetmelik, özel eğitime muhtaç çocukları özür tür ve derecelerine göre ele almaktadır. Adı geçen yönetmelik tür ve dereceleri tanımlarıyla birlikte vermektedir. Kör, az gören, sağır, ağır işiten, ortopedik özürlü sürekli hastalığı olan, duygu güçlüğü olan, suçlu veya suça yönelmiş, üstün zekalı, üstün özel yetenekli, öğrenme güçlüğü olan, eğitilebilir, öğretilebilir, klinik bakıma muhtaç çocukların durumu, sosyal hizmeti anlayışı içinde ele alınmış ve bu nedenle görev 2828 sayılı kanunla Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'na verilmiştir. 1990 verilerine göre 0-18 yaş arasındaki özel eğitime muhtaç çocukların sayısının yaklaşık 3.830.400 olduğunu söylenebilir. Bu yaş grubu içinde de özel eğitime muhtaç çocuklardan eğitim ve öğretim olanaklarına kavuşanların sayısı korunmaya muhtaç çocuklar dahil 38.678'dir. Yüzde olarak hesaplandığında eğitim ve öğretim olanaklarına kavuşma oranının %1 civarında olduğu görülmektedir. Normal çocukların okullaşma oranı ise bu yaş grubunda %90'ın üzerindedir. Bu durum ÖEMC çocukları açısından oldukça karamsar bir durumdur. Ülkemizde ÖEMC'ler için görme özürlüler, işitme özürlüler gibi genellikle yatılı okul türü bir eğitim yöntemi tercih edilmektedir. Son zamanlarda işitme özürlüler için özel sınıf ile zihinsel özürlüler için 9 gündüzlü iş okulu açılmıştır. 1953 yılından beri eğitilebilir zihinsel özürlü çocuklar için normal okulların özel sınıflarında eğitim ve öğretim yapılmaktadır. Özel eğitime muhtaç çocukların eğitimde karşılaşılan sorunların en önemlileri aşağıdaki şekilde sıralanabilir. ÖEMC'lerin sayısı, seçimi, teşhisi ve uygun eğitim kurumlarına yerleştirilmesi, her özür grubuna, özür derecelerine ve diğer özelliklerine göre uyarlanmış ve geliştirilmiş eğitim programlarının yapılması, her özür grubu için her düzeyde yurt içinde ve dışında özel eğitim olanakları sağlayarak özel eğitim personelinin yetiştirilmesi için yetiştiren personelin her alanda sürekli kalmasını sağlamak için uygun istihdam önlemlerinin alınması, özel olarak düzenlenmiş kurumların özel yetişmiş deneticiler tarafından denetlenmesi ve hizmetlerinin düzenli olarak denetim sonuçlarına göre gerekli düzeltmelerin yapılarak yeniden düzenlenmesi, her özür grubu için özür ve özelliklerin gerektirdiği özenler, araç ve gereçlerin bireysel olarak sağlanması. Rehberlik ve rehberliğin eğitim sistemindeki yeri nedir? Rehberlik, bireyin kendini anlaması, gizli gücünü kullanabilmesi, gelişimini kolaylaştıracak çevresel olanakları tanıması, uygun seçimler yapabilmesi ve kararlar alabilmesi için bireye yapılan sistematik ve profesyonel yardımdır. Rehberliğin amacı, bireye kendisi ve çevresi hakkında mümkün olduğunca zengin ve doğru bilgi sağlayarak, bireyin bu bilgiyi özümlemesine, davranışına yansıtmasına ve sorunlarını çözebilen bir kişi olmasına yardımcı olmaktır. Bu işlevinden dolayı rehberlik eğitim sisteminin ayrılmaz bir parçasıdır. Sağlıklı kişilik gelişimi rehberlik çalışmalarının hedefi olduğu için bireysel ilgi ve psikolojik etkileşim bu yardımın özünü oluşturmaktadır. Bu nedenle rehberlik terimi yapılan işleri kapsamakta yetersiz kaldığı için bu alan rehberlik ve psikolojik danışma alanı olarak belirlenmiştir. Böyle bir anlayışta uygun gelişim ve özellikleri konusunda ya da problemlerin çözümünde bireylere gereksinim duydukları bilgilere belli yöntem ve tekniklerle ulaştırılması rehberlik, bireyin bu bilgileri özümseyerek davranışına geçirmelerini sağlamakta psikolojik danışma hizmeti olarak kabul edilir. Eğitim süresinde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri, öğrenciye kendini ve başkalarını anlama, gizli güçlerine işlerlik kazandırma, uygun seçimler yapabilme, gerçekçi amaçlar belirleyebilme ve problem çözme becerilerini kazandıracak çalışmaları içerir. Türk eğitim sisteminde rehberlik çalışmaları kısa sayılamayacak bir süredir gündemde olmasına karşın henüz sistemli bütünleşememiş ve bir varlık gösterememiştir. Bu durum için şu nedenler düşünülebilir. Rehberlik ilerleyici ve insancıl bir eğitim anlayışının ürünüdür. Halbuki birçok yönüyle eğitim sistemimiz geleneksel yapısını sürdürür. Bu nedenle rehberlik sistemi entegre olamamıştır. Uzun süre mesleki eğitim almamış kişilerle bu hizmetler yürütülmeye çalışılmıştır. Yetersiz bilgi ve beceriye sahip kişiler eğitim kurumlarında somut bir başarı gösterememişlerdir. Rehberlik elemanı yetiştiren yüksek öğretim lisans programları arasında paralellik yoktur. Genelde lisans programları eğitim sistemindeki gereksinimlere göre düzenlenmemektedir. Lisans düzeyindeki programlarda kuramsal dersler ağırlıktadır. Uygulamalı dersler yetersizdir. Öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumlarının rehberliğin işlevsel olmamasında sorumlulukları vardır. Rehberlik anlayışı yönetici ve öğretmenlerce davranışa dönüştürülememiştir. Rehberlik elemanlarının görev, yetki ve sorumlulukları net bir şekilde yasa ve yönetmeliklerde belirlenmemiştir. Rehberlik elemanları sürekli gelişen ve yeni anlayışlarla zenginleşen bu alanda bilgi ve becerilerini geliştirecek hizmet içi eğitim olanaklarından yeterince yararlanamamaktadırlar. Rehberlik örgütü bulunan eğitim kurumlarında ya da yönetici ve öğretmenlerin rehberlik anlayışlarının yetersizliği öğrencilerin bu hizmetlerden yararlanmalarını engellemektedir. Rehberlik elemanları okullarda bürokratik işlerde çalıştırılmaktadır. Bürokratik işler yapan danışman kendisini geliştirememekte, rehberlik sorunlarının geleneksel yöntemlerle çözümlenememektedir. Rehberlik hizmetlerini algılama açısından yönetici, öğretmen ve danışmanlar arasında önemli farklar vardır. Mesleki standartlar ve etik kurallar açıkça belirlenmemiştir. Okulların kalabalık oluşu, fiziksel koşulların yetersizliği, araç gereç sorunları engelleyici faktörlerdir. 106. Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Örgütü'nün yapısı nasıldır? Ülkemizde eğitim sistemi merkezidir. Cumhuriyet sonrası yeni Türk Devleti'nin devlet tarafından kontrol edilen bir ulusal eğitim sistemine sahip olması esası kabul edilmiştir. 1933 yılında kabul edilen bir yasaya göre programlar hakkında karar verme sorumluluğu merkez örgütüne verilmiştir. Bu nedenle programların amaçları merkez örgütünde belirli bir kurulcu ya da kurulun uygun göreceği kimselerce hazırlanarak öğretmenin eline verilmiştir. Öğrenciye en yakın olan öğretmen, karar verme sürecinde öğrenciye en uzak yerde bulunmuştur. Ülkemizde tüm okullar Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlıdır. Yalnızca askeri okullar ve bazı bakanlıkların açtığı okullar ilgili bakanlığa bağlıdır. Ülkemizde her düzey ve türdeki eğitimden sorumlu kurum olan Milli Eğitim Bakanlığı'nın görevleri, Milli Eğitim Bakanlığı'nın teşkilat ve görevleri hakkındaki kanunla belirlenmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı'nın görevleri şunlardır. Atatürk İnkılap ilkelerine ve anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı, Türk milletinin milli, ahlaki, manevi, tarihi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren, ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarını ve anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bu da bunları davranış haline getirmiş vatandaş olarak yetiştirmek üzere bakanlığa bağlı her kademedeki öğretim kurumlarının öğretmen ve öğrencilere ait bütün eğitim ve öğretim hizmetlerini planlamak, programlamak, yürütmek, takip ve denetim altında bulundurmak. Okul öncesi ilk öğretim, orta öğretim ve her çeşit örgün ve yaygın eğitim kurumlarını açmak ve yüksek öğretim dışında kalan öğretim kurumlarının diğer bakanlık kurum ve kuruluşlarınca açılmasına izin vermek, Türk vatandaşlarının yurt dışında yapılacak eğitim ve öğretim ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek, diğer bakanlık kurum ve kuruluşlarınca açılan ve yüksek öğretim dışında kalan örgün ve yaygın eğitim kurumlarının denklik derecelerini belirlemek, program ve yönetmeliklerini birlikte hazırlamak ve onaylamak, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı ortaöğretim kurumlarının program, yönetmelik ve öğrenim denklik derecelerinin belirlenmesi konusunda işbirliğinde bulunmak, yüksek öğretimin milli eğitim politikası bütünlüğü içinde yürütülmesini sağlamak için yüksek öğretim kanunu ile bakanlığa verilmiş olan görev ve sorumlulukları yerine getirmek, okullardaki beden eğitimi, spor ve izcilik eğitimiyle ilgili hizmetleri yürütmek, yüksek öğrenim gençliğinin barınma, beslenme ihtiyaçlarını ve maddi yönden desteklenmelerini sağlamak, Eğitim Bakanlığı'nın kurumsal yapısı merkez, taşra ve yurt dışı örgütüyle bağlı kuruluşlarından oluşmaktadır. Merkez örgütü. Bakanlık merkez teşkilatı, bakanlık makamı, talim ve terbiye kurulu, ana hizmet birimleri, danışma ve denetim birimleriyle yardımcı birimlerden oluşur. Bakanlık makamı, bakan, müsteşar ve müsteşar yardımcılarından oluşur. Bakan, bakanlık hizmetlerini mevzuata hükümetin genel siyasetiyle, milli güvenlik siyasetine, kalkınma planlarına ve yıllık programlara uygun olarak yürütmekle ve bakanlığın faaliyet alanına giren konularda diğer bakanlıklarla ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevlidir. Müsteşar, bakanın yardımcısı olup bakanlık hizmetlerini, bakanlığın amaç ve politikalarına, kalkınma planlarına, yıllık programları ve mevzuat hükümlerine uygun olarak bakan adına düzenler ve yürütür. Müsteşar yardımcıları, hizmetlerin yürütülmesinde müsteşara yardımcı olmak üzere 7 müsteşar yardımcısı görevlendirilir. Talim ve Terbiye Kurulu, bakanlığa bağlı olan Talim ve Terbiye Kurulu'nun görevleri şunlardır. Eğitim sistemi, eğitim plan ve programlarını, bütün ders araç ve gereçlerini araştırmak, geliştirmek ve uygulama kararını onaylatmak üzere bakanlık makamına sunmak. Bakanlık yenilerince hazırlanan öğretim programları ile ders programlarını, yardımcı kitapları, öğretmen kılavuz kitapları, bilgi, iş ve işlem yapraklarını incelemek, geliştirmek ve uygun görünenleri karara bağlamak, eğitim ve öğretim geliştirme ve değerlendirme ile görev ve hizmetleri yürütmek, yurt içi ve yurt dışı eğitim hareketlerini izlemek ve değerlendirmek, programlara göre ders veya yardımcı ders kitaplarını hazırlamak, hazırlatmak veya satın almak, satın alınması veya imal edilmesi öngörülen eğitim araç ve gereçlerini, eğitime katkıları ve ekonomik yönden incelemek, uygun görülenleri ilgililere bildirmek, bakanlık birimlerince hazırlanan eğitim ve öğretimle ilgili kanun tasarılarına, tüzük yönetmelikleri, gerektiğinde hukuk müşavirliğini de görüşünü alarak son şeklini vermek ve ilgili makamları sunmak, yasama organı ve üyelerince ve diğer bakanlıklarca hazırlanan eğitim ve öğretime ilişkin kanun teklif ve tasarıları hakkında hukuk müşavirliğine görüş bildirmek, ilk öğretim ve orta öğretim kademesinde yurt dışı eğitim kurumlarından alınmış diploma ve öğretim belgelerinin derece ve denkliklerini tespit etmek, yabancı ülkelere gönderilen öğretmen ve öğrenciler için esas olacak öğretim planlarını incelemek, Milli Eğitim Şurası'nda sekreterlik görevini yürütmek, bakanlık onayından sonra kurul kararları yürürlüğe konulması ile ilgili işlemleri yapmaktır. Ana hizmet birimleri. Milli Eğitim Bakanlığı'nın ana hizmet birimleri şunlardır. Okul öncesi eğitimi genel müdürlüğü, ilk öğretim genel müdürlüğü, orta öğretim genel müdürlüğü, erkek teknik öğretim genel müdürlüğü, kız teknik öğretim genel müdürlüğü, ticaret ve turizm öğretimi genel müdürlüğü, öğretmen yetiştirme ve eğitimi genel müdürlüğü, din öğretimi genel müdürlüğü, çıraklık ve yaygın eğitim genel müdürlüğü, yüksek öğretim genel müdürlüğü, dış ilişkiler genel müdürlüğü, yurt dışı eğitim öğretim genel müdürlüğü, özel eğitim kurumları genel müdürlüğü, özel eğitim rehberlik ve danışma hizmetleri genel müdürlüğü, eğitim teknolojileri genel müdürlüğü, okul içi beden eğitimi ve spor ve izcilik dairesi başkanlığıdır. Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Kuruluşu'ndaki danışma ve denetim birimleri şunlardır. Teftiş Kurulu Başkanlığı, Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Bakanlık Müşavirleri, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'dir. Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu'nun görevleri neler olabilir? Yardımcı birimler. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yardımcı birimleri şunlardır. Personel Genel Müdürlüğü, Yayınlar Dairesi Başkanlığı, Hizmet İçi Eğitim Dairesi Başkanlığı, İdari ve Milli İşler Dairesi Başkanlığı, Öğretmeni Hizmet ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, İşletmeler Dairesi Başkanlığı, Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Başkanlığı, Eğitim Araçları ve Donatım Dairesi Başkanlığı, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, Orta Öğrenim Burs ve Yurtlar Dairesi Başkanlığı, Eğitime, Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Çıraklık Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme ve Yaygınlaştırma Fonu Dairesi Başkanlığı, Savunma Sekreterliği, Özel Kalem Müdürlüğü. Milli Eğitim Bakanlığındaki sürekli kurullar şunlardır. Milli Eğitim Şurası, Müdürler Kurulu, Çıraklık ve Meslek Eğitim Kurulu, Öğrenci Disiplin Kurulları, Özel İhtisas Kurulları. Milli Eğitim Şurası, Bakanlığın en yüksek danışma kuruludur. Gerekli görülen eğitim ve öğretim ile ilgili konuları tetkik etmek ve teklif niteliğinde kararlar almakla görevlidir. Müdürler Kurulu, bakan tarafından verilen konularla sorunlu birimlerce çözümlenmesine güçlük çekilen ve uygulamada koordinasyonu gerektiren konularda tavsiye niteliğinde kararlar almak üzere bakanlık merkez teşkilatını oluşturan birimlerin en üst amirlerinden meydana gelir. Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kurulu, Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu'nda belirtilen görevleri yapar. Öğrenci Disiplin Kurulları, ilgili kanun ve yönetmeliklerle disiplin işlemleri yönünden kendilerine verilen görevleri yaparlar. Özel ihtisas kurulları, eğitim ve öğretim ile ilgili özel ihtisas gerektiren alanlarda bilim ve meslek kuruluşlarının iştirakini de sağlayacak şekilde araştırma, inceleme ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak üzere özel ihtisas komisyonları kurdurabilirler. Taşra ve yurt dışı örgütü ile bağlı kuruluşlar.